Ayrım 10.
Ludwig'in yanaklarından aşağı gözyaşları boşanmaktaydı. Çıkık alınlı ve küçük elli ölü adamın önünden geçerken Lisa koluna sıkı sıkı sarıldı. Birçok konuşmasını dinlemişlerdi. Ludwig, komünitern toplantılarında onu yakından görmüş, zaman zaman da birkaç kelime konuşmuştu. Lisa şişmiş karnını okşayarak doğmamış çocuğuyla konuştu. Bu tarihin tam göbeği, anlıyor musun? Dışarı çıkarlarken Ludwig Gertie'yi gördü. Siyah bir elbise giymiş, başına kırmızı bir eşarp geçirmiş, yaşlardan ıslak yüzü üzüntüden çarpılmıştı. Onu kolundan tuttu ve hep birlikte Kızıl Meydan'dan uzaklaştılar. Savaş, devrim ve iç savaş, görüp geçirdikleri şeyler başka hangi kuşağa nasip olmuştu? Mumlarla aydınlanan küçük odalarına gelince vodka içip durmadan Lenin'den konuştular. Ludwig, Gertie ile Lisa'ya çirkin söylentiler olduğunu söyledi. Stalin, Lenin'in çok uzun zamandır birlikte olduğu eşi Krupskaya'ya hakaret etmişti. Lenin, Stalin'le tüm ilişkisini koparmıştı. Lenin, Stalin'e karşı ortak bir blok oluşturmak amacıyla Troçki'ye çağrıda bulunmuştu. Lenin'in bıraktığı vasiyetinde partiden Stalin'in genel sekreterlikten alınmasını istemişti. Stalin, Lenin'i zehirlemişti. Heyecandan bir an soluk alamayan Gertrud, "Doğru mu bunlar?" diye sordu. Ludwig omuzlarını silkti. Ertesi gün Troçki cenaze töreninde yoktu. Moskova'dan çok uzakta bir yerde yüksek ateşle hasta yatıyordu. Politbüro başkente iyileşerek dönmesinin dahi olacağını bildirmişti. Stalin'in törendeki konuşması "Yemin ederiz ki Lenin yoldaş" diye başlıyordu. Bu dil Ludwig'e de parti üyelerinin çoğuna da yabancıydı. Ludwig konuşmanın gayet belirgin dinsel tonundan ve kör inancı çağrıştıran imalarından rahatsız olmuştu. Ama neden Stalin? 1917'deki konuşmasıyla tüm Petrograd'ı büyüleyen, sonra savaş komiseri ve Kızıl Ordu lideri olarak askerleri ikna eden ve örnek davranışlarıyla herkesten iyi savaşacaklarına inandıran Troçki'nin orada olmadığını biliyordu. Böyle de olsa Stalin dışında herkes daha iyi bir konuşma yapabilirdi. Buharin, Zinoviev, Kamenev hepsi oradaydı. Neden Stalin? Sıradan insanlar bile şaşkınlık içindeydi. Ludwig o gece Lisa'ya "Yeni bir savaş başladı" dedi. "Bir halef-selef savaşı ve korkarım bizim dostumuz yarıştan çekildi bile. Hasta yatağından çıkıp trene atlamalıydı. Ne kadar hasta olursa olsun herkesin önünde savaşa koştuğuna kendi gözlerimle tanık oldum ben." Ludwig savaş komiseriyle hiç konuşmuş değildi. Ama iç savaşta emrinde çarpışmış ve gizemli büyüsünün etkisine girmişti. "Daha fazla kan dökülür mü dersin?" diye sordu Lisa. "Biz de Fransızlar gibi kendi adamlarımızı mı yiyeceğiz?" Ludwig'in endişesi gözlerinden okunuyordu. Lenin ve Troçki'nin kışkırtmasıyla partinin donmuş suları geçerek Kronstadt'ı zorla almaya, denizci komitelerini dağıtmaya, isyancıları karşı devrimin nesnel ajanları şeklinde suçlamaya karar vermesinden büyük rahatsızlık duymuştu. Amaçları ne olursa olsun devletin onlara bilinçli düşmanlar muamelesi yapacağı anlamına geliyordu bu. Lenin bunu Termidor, Fransız devriminin getirdiği devrimci takvime göre 9 Termidor'da 27 Temmuz 1794 Robespierre'in devrilmesiyle sonuçlanan hükümet darbesinden hareketle devrimin bağından doğan karşı devrimi anlatmakta kullanılan bir kavram diye açıklamıştı. Robespierre ve Saint-Just'ın kaderini hatırlayın. Bu da bizim trajedimiz diye düşünmüştü Ludwig. Her yeni devrim Selefi'nin kaderinin gölgesi altında kalıyor. Lenin de Termidor saplantısı içindeydi. İktidar ne pahasına olursa olsun bırakılmamalıydı. Menşeviklerin ve sol sosyal devrimcilerin faaliyeti gazeteleriyle birlikte yasaklanmıştı. Bolşevik Partisi içindeki hizipler dağıtılmıştı. Üstelik tüm bunlar o lanet olası Termidor adına yapılıyordu. Ludwig, Radek'in öldürülmeden 3 gün önce Rosa Luxemburg'la yaptığı bir konuşmayı anlatışını hatırlıyordu. Rosa Berlin'de Radek'e şöyle demişti. Onların terörü bizi ezmeyi asla başaramadı. Peki ama teröre biz nasıl güvenebiliriz? Radek sessizce piposundan nefesler çekerek Ludwig'in ya da yanındakilerin buna ne yanıt verdiğini sormalarını beklemiş, ne var ki hiç kimse ağzını açmamıştı. Buna sinirlenip sabırsızlanan Radek yanıtını söylememezlik etmeyecekti tabii. Ona şöyle dedim. Rosa, burada söz konusu olan dünya devrimi. Birkaç yıl kazanmamız gerekiyor. Yeni bir sınıfın yükselen dalgasının karşısında sonu gelmiş bir sınıfın ellerindeki terör güçsüzdür. Ama terörü biz tarihin ölüme mahkum ettiği bir sınıfa uygularsak çok güçlü olacaktır. Beş ses hep bir ağızdan sormuştu Radek'e. Peki o ne dedi? Radek öfkeyle baktı yüzlerine. Hepsini tanıyor, hepsinin de Polonya Yeraltı Örgütü'nün emektarları olduğunu biliyordu. İçlerinde hapiste yatmayan yoktu. Rosa'yı severlerdi. Radek yanıt vermeden kahveden çıkıp gitmişti. Lisa'nın yüzü lambanın yumuşak ışığında parlıyordu. Ludwig onun gözlerindeki kaygıyı okudu. Birbirlerine tutkudan çok çaresizlikle sarıldılar. Ludwig onun yanaklarını avuçlarının içine alıp dudaklarını, sonra gözlerini öptü. Çocukları bu ay doğacaktı. Acaba Moskova'da bir sıcaklık bulacaklar mıydı? Evet, devrimin ilk aşamasında bile gelecekten kaygılıydı. Almanya'da bir zafer kazanılacağına çok güvenmişler, ancak beklentileri gerçekleşmemişti. Ludwig, bir Alman devriminin artık imkansız olduğuna inanıyordu. Sosyalistler fabrikalarda çok güçlüydü, fakat kırsal kesim onlara düşmanlık besliyordu. Üniversiteler Alman milliyetçiliğinin elindeydi. Aydınlar bölünmüştü. Rus devriminden ürken orta sınıfa da 1924 yılında bu fikirler dine küfretmekten farksız geliyordu. Peki ya Goethe? O Berlin'den Moskova'ya gelirken trende Ludwig'i istediğine karar vermişti. Ama sadece o yolculuk için değil, bir ömür boyu. Yılbaşını diğer yolcularla birlikte trende kutlamışlar, sonra kompartmanlarına girmişlerdi. Pasaportlarında karı koca oldukları yazılıydı. Goethe sevişmeyi önerdi. Ludwig duygusal bağları, karısı Moskova'da çocuk bekliyordu ve mesleki kuralları ileri sürerek teklifini nezaketle reddetti. Aynı alanda çalışanların birbirlerine duygusal olarak bağlanmaları kötü ve hatta tehlikeli olurdu. Sırf bu yüzden insanların hayatı tehlikeye girebilirdi. Ona sadece yoldaşça bir yakınlık sunabilirdi. Goethe yaşadığı düş kırıklığını şakayla örtmeye çalıştı. Yani bir bardak su erkeği bile değil misin? Ludwig gülümsedi. Lenin Clara Zetkin'e, yoksa Kolontai miydi? Sevişmenin bir bardak su içmeye benzediğini söylemişti. Hepsi o kadar. Daha fazla değil. Düşünmeden söylenmiş bu söz bir anda bütün Avrupa komünistleri için çok uygun bir parola olmuş, bu şekilde dünyanın her tarafında çok sular içilmişti. Hayır diye gülümsedi Ludwig. Ayrıca Vladimir İliç sayesinde kendisinin Krupskaya ile olan ilişkisinden söz ediyordu. Inessa ya da sana adlarını verebileceğin başkalarıyla ilişkisi asla bir bardak su içmeye benzemezdi. Goethe reddedilmeye kırılmış, buna izin verdiği için de kendisine kızmıştı. Moskova'ya vardıktan sonra yoğun bir eğitim programına girdi. Ludwig'e duyduğu tutku giderek azalmaya başladı. Yine dost kaldılar ve Goethe, Ludwig'in sevgilisi Lisa ile tanışınca ciddi bir ilişkinin zaten söz konusu olamayacağını anladı. Goethe sadık bir komünterci ve Grigory Zinoviev'in izleyicisi oldu. Ortodoks çizgiye yönelik hiçbir tehdide prim vermiyordu. Ludwig'le gerek tek başlarına olduklarında, gerekse Almanya'nın durumunu tartışmak üzere düzenlenen parti toplantılarında sürekli ve şiddetli kavgalara tutuşuyordu. Küçük burjuva kötümserliği dediği eğilimin en küçük bir belirtisini yakaladığında hemen bir dişi kaplan kesiliyordu. Ludwig de proletarya her zaman iyimser mi sanıyorsun diye alay ediyordu onunla. Ama Goethe umut sarhoşuydu. Kaynağını hiç bilmediği bir enerjisi vardı. dünya devriminin başkentinde yaşıyor, dünyanın dört köşesinden gelen yoldaşlarla tanışıyor, devrimin, burjuvaların ve batının emperyalist liderlerinin yüreklerine saldığı korkunun sevinciyle kendinden geçiyordu. Radikal bir İngiliz gazetesinin muhabiri, Zinoviev ile İngiltere'deki işçi sendikalarına yazdığı söylenen bir mektup hakkında konuşmaya gelmişti. Zinoviev mektubu diye bilinen belge, aslında İngiliz istihbaratının azınlıktaki işçi partisi hükümetini gözden düşürmeye yönelik bir komplosuydu. Ancak Zinoviev buna kızmamış, hatta gerçeği söylemek gerekirse gururu bile okşanmıştı. Christopher Brown adındaki uzun boylu zayıf gazeteci, Gertrude'un çevirmenlik yeteneğinden çok etkilenmişti. Kızı yemeğe davet etti. Yemekte Gertie durmadan konuştu. Adam da dinledi. Kızın heyecanı kendisine bulaşmaya başlamıştı. Gertie daha sonra gazeteciyi arkadaşlarıyla tanıştırdı ve şair Mayakovski'yi dinlemeye götürdü. Mayakovski o gece çok formdaydı. Sovyet potasında ince bir küf tabakası ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin arkasından uzanmış burjuva burnu. Brown iyice yumuşayınca sıra Ludwig'e geldi. O da gazeteciyle uzun uzun konuştu. Berlin ve Hindistan'daki durumu ayrıntılı olarak sordu. Moskova'da 15 gün kalmaya niyetli olan Brown sonunda 3 ay kaldı. Her geçen gün gazetesine daha ateşli haberler geçiyordu. Ardından iki şey gerçekleşti. İngiliz, Gertrude'un sevgilisi, Ludwig'in de gizli ajanı oldu. Ludwig gazeteciye, "Biz dünya devriminin piyade erleri değil, gözleri ve kulaklarıyız," dedi. "Döndüğünde kamuoyu önünde bizimle aramıza mesafe koymalı ve gördüğün bazı şeylerden tiksindiğini söylemelisin. Yalan söylemen de gerekmeyecek. Sana gerekli malzemeyi veririz. Bir de Manchester Guardian'dan ayrılıp The Times'a girmeni istiyorum." Brown sersemlemişti. İyi bir aktör olmadığından arkadaşlarına nasıl davranacağı konusunda kaygılıydı. Böylesine bir ikiyüzlülüğe hazır değildi. Bunun üzerine Gertie devreye girip onu böyle bir tutum takınmanın gerekli olduğuna inandırdı. Brown kadına aşık olmuştu. Evlenip birlikte Londra'ya dönmelerini teklif etti. Ludwig ise bu fikri ciddi olarak düşünmüş ama reddetmişti. Gertrude'a Almanya'da ihtiyacı vardı. Gertie ile İngiliz her gün sevişiyorlardı. Yalnız gazeteci kendisini sevdiğini açıklayınca daha fazla dayanamadı. David Stein'la olan romantik serüvenini çoktan unutmuş olarak kişisel ilişkilerde her türlü duygusallık ve romantiklikten nefret ediyormuş pozlarına girmeye başladı. Bir gece yatağa girerlerken "Aşk," dedi. "Aşk ne demek? İnsanın zihnini kuşatan bir hastalık. İnsanı mantıksız eden. Aşk sözcüğünden bile nefret ediyorum." "Ne şaka. Senin gibi insanların gözünde aşk güzel bir ev, çocuklar ve bankada esaslı bir para demek. Aşk bir burjuva kavramı. Sen biraz fazla romantiksin. Şiir okumuşsun. Hem eski bir Alman hastalığıdır bu. Zaten seni de o yüzden anlıyorum. Bu bir hastalık Christopher. Tanrı aşkına bu hastalığı içinden söküp at. Sadece aşkı ve yumuşak duyguları yazan şairler ve romancılar gözlerini bu dünyanın alçaklığına kapattıkları için başka bir yoldan gitmiyorlar. Şimdi dön de seni bir güzel düzeyim." Brown kadının patlaması karşısında şaşkına dönmüştü. Yeni saf değiştirmiş birinin heyecanıyla yüklü olmasına rağmen kadının yanıldığını biliyor ve bu patlamanın altında yatan esas şeyin merak ediyordu. Yine de onun rahat tavrı kendisini de uyardığından istediğini yaptı. Ertesi hafta da Londra'ya döndü. Gertie liseyle arkadaş olmak için çok çaba harcamıştı. Akla gelebilecek her şeyi, eski yaşamlarını, ailelerini, geçmişten kopuşlarını ve sevgililerini konuşmuşlardı birbirleriyle. Gertie, Ludwig ile dört arkadaşının hikayesini ilk olarak hamileliğinin sonuna yaklaşmış olan Lisa'dan dinledi. Sakin bir pazar günüydü. Dışarıdaki masmavi gökyüzünün altında her şey donuyordu. Isı daha da düşmekteydi. Ludwig öğleden sonra Prag'dan dönecekti. Lisa'nın bebeği karnında kıpır kıpırdı. Bebeğin oğlan olacağını düşünüyor, gözlerinin önünde karnına hapsolmuş minyatür bir Ludwig canlandırıyordu. Bu düşünceyle gevşemiş bir halde karnını hafif hafif sıvazlayarak annesinin çocukken kendisine okuduğu eski bir Ukrayna şarkısını mıldamaya başladı. Üzerinde bir Kızıl Ordu kaputu, başında kürklü kalpak olan Görti, kolları yiyecek dolu olduğu halde göründüğünde çok sevindi. Kara ekmek, peynir ve çikolata. Çok geçmeden laf dönüp dolaşıp Ludwig'e geldi. Görti, onu ilk gördüğümde bana çok sıradan gelmişti diye itiraf etti. Tabii bu düşüncenin gülünçlüğü karşısında kahkahalarını tutamadılar. İşinde o yüzden çok başarılı. Orta Avrupa'dan küçük bir iş adamı. Prag'daki ajanlarıyla aynı zamanda genel ev olarak kullanılan bir meyhanenin üstünde buluşur. Meyhaneci onu pezevenk sanıyor. Görti birden konsolun üzerindeki çerçeveli resmi fark etti. Tepeden tırnağa kadar sırılsıklan beş oğlan, dizlerine kadar inen mayoları ve haylazlık akan yüzleriyle yakalanmışlardı fotoğraf makinesine. "Ludwig'i seçebilecek misin bakalım?" diye sordu Lisa. "Hangisi? Tahmin et." Görti tahmin etti. Lisa gülümsedi. "Diğerleriyle tanıştın mı?" Görti başını salladı. "Tanışmış olmalısın. Hepsi senin departmanında çalışıyor." "Ama imkansız bu. Hepsi de mi?" Lisa başını salladı. Tam o anda bir kasılma hissedip karnını tuttu. Görti çay fincanını bırakıp kadının boynunu ve omuzlarını ovuşturmaya başladı. Vakit yaklaştı Görti. Ludwig'e gerçekten ihtiyacım var. Şu an yanımda istiyorum. Bugün döneceğinden emin misin? Elbette. Onunla nasıl karşılaştın? Aynı köyden miydiniz? Hayır. Lisa işten gelen bir kahkahayla güldü. Ben Lemberg'liyim. Viyana'da üniversitede karşılaştık. Beşi de oradaydı ve her biri başka bir bölümde okuyordu. Ludwig edebiyattaydı. İçlerinde en komiği oydu. Beni çok güldürürdü. Savaşın hemen öncesi çok keyifli günlerdi. Güvenli bir dünyada yaşıyorduk ya da biz öyle sanıyorduk. İkili monarşi sonsuza kadar başımızda kalacaktı. Biri çok geçmeden Çar'ı, Kaiser'i ve imparatoru deviren bir devrimi tetikleyecek bir savaşın olacağını söyleseydi, herhalde topluca alay edip Doktor Freud'a gönderirdik. Ludwig onun gerçek adı mı? Lisa gülümsedi ama karşılık vermedi. Gertrude daha ileri gidemeyeceğini biliyordu. Dairede öğrendiği ilk derslerden biri, en yakın dostları dahil asla gerçek kimliğini açıklamamaktı. Kendi güvenliği için de gerekliydi bu. Geçmişi unutmak zorundaydı. Kristina'ya ne oldu? Geçen yıl Bakü'de öldü. Tifüs. Tabutunu 5 L'si taşıdı. O gün görecektin onları. Devrimin emektarları. Dördü iç savaş kahramanı. Çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ve uzun uzun ağladılar. Ludwig'i hiç öyle görmemiştim. Masumiyetin ölümüydü sanırım. Gençliklerine bir veda. Zavallı Kristina. Sen ondan hoşlanmıyor muydun Lisa? Pek hoşlanmazdım. Ludwig'i avucunun içinde tutardı. Onu kıskanırdım. Arkadaşlıklarının bedensel olmadığını bilirdim gerçi. Çok daha derin bir şeydi. Evet, kıskanır ve bunu belli ederdim. Doğrusunu söylemek gerekirse öldüğünde fazla bir şey hissetmedim. Onların halini görünce üzüldüm. Oysa içten içe seviniyordum. Oh, işte anlattım artık. Sanırım bu duygu karşılıklıydı. Kristina da beni kendisine pek yaklaştırmazdı. İlişkimizi onaylamıyordu. Evliliğe çok benzeyen bir şeydi. Bir bardak su kadını mı? Herhalde. Bizim beşlerin onunla yatmadığını biliyorum. Onu bir kaidenin üstüne çıkarıp tapıyorlardı. Gerçek bir Bolşevik Madonnası. Kristina yaşıyor olsaydı sanmıyorum ki çocuk sahibi olmaya karar verelim. Şiddetle karşıydı buna. Bir keresinde çocuğumuz olmasının işimize yarayacağını, Avrupa'nın her yerine burjuva bir çift olarak gidebileceğimizi söylediğimde öyle bir öfkeyle bakmıştı ki dakikalarca konuşmaya cesaret edememiştik. Sonra öfkeden sapsarı kesilmiş bir yüzle şöyle demişti. Biz tehlikeli işlerle uğraşan devrimcileriz. Yüreğimizden korkuyu atmaya çalışıyoruz. Çocuk buna engel olur. Onun yüzünden çok endişeli hareket eder, birer korkak haline geliriz. Sesi nefret doluydu. Lisa birden susup karnını ellerinin arasına aldı. Su gelmeye başlamıştı. Binada daha önce haber verilmiş bir ebe vardı. Ama Ludwig neredeydi? Görti ebeyi getirmeye giderken kışlanın büyük kapılarının açıldığını duydu ve kucağı boy boy paketlerle dolu olan Ludwig göründü. Gertrude'u seçince gülümsedi, bakışlarıyla geç kalıp kalmadığını soruyordu. Gertrude yine de gülümsemeyi başardı. Az kaldı dedi. Tam zamanında geldin Ludwig. Hep öyleyim zaten. Küçük Felix saat gece yarısını çalmadan birkaç dakika önce doğdu. Oğlun olacağını biliyordum dedi Lisa doğumdan birkaç dakika sonra ve sıcak bir fincan kakao istemeden hemen önce. Oğlan olması gerekiyordu. Kakaosunu yudumlarken de nedenini söyledi. Kız olsaydı Ludwig adını Christina koymak için ısrar edecekti. Ben hortlaklardan hoşlanmam. Şuna bak, Felix'e bak dedi Ludwig onu duymazdan gelerek. Tıpkı devrim gibi çirkin ve küstah. Ludwig ile diğer dördüncü daire ajanlarının yaşadıkları eski kışladan birkaç kilometre ileride oturan Gertrude odasına dönmek için onlardan ayrıldı. Dışarıda yüksek camların ardında mehtap yükselmiş, yerler karla kaplıydı. Gertrude ayın yükselişine ayak uydurarak çok ağır adımlarla yürüyordu. Yeni doğan çocuğu kucağına alan Ludwig'in gözlerindeki sevinç görmek içindeki bastırılmış tutkuları uyandırmıştı. Aslında en ufak bir suçluluk hissetmiyordu. Yanardağ uyandığını fark edince bundan suçluluk duyar mı? 1928 yılında Ludwig'e Sovyet Cumhuriyeti'nin en büyük askeri madalyası olan Kızıl Bayrak Nişanı verildi. Beratında dünya devrimine yaptığı ve güvenlik nedeniyle açıklanamayan hizmetlerden söz ediliyordu. Lisa, onun birçok Avrupa ülkesinde ajan ağı kurduğunu bilmekle beraber, Kızıl Bayrak Nişanı'nın çok özel durumlarda verildiğinin de farkındaydı. Lisa bir an onun önemli bir düşmanı öldürmüş olacağını düşündü. Ama Ludwig buna şiddetle itiraz etti. O ana kadar kimseyi öldürmediğini söyledi. Bir kişinin ölmesinin fazla önemi yoktu zaten. Onlarınki sadece Almanların 2 milyona yakın insan kaybettikleri 1. Dünya Savaşı'nı görmüş kuşaktı. Büyük savaş ölümün kıymetini azaltmış, savaş arası yıllarda tek tek kişilerin öldürülmesinin iki tarafta da insan hayatının değerine yönelik ahlaki sorunlar yaratmayacak derecede düşürmüştü. Peki ama stratejik önemde bir cinayet değilse bu nişanın nedeni ne olabilirdi? Lisa gerçekten şaşırmıştı. Ne yaptın Ludwig? Lütfen anlat bana. Tehlikeli bir şey miydi? Ludwig ne yaptığını Lisa'ya asla söylemedi. Özel görevinde yaptıklarının çoğunu ondan saklardı.